Dip Çizgi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onati Demiröz var. Bugün Euroleague konuşacağız. Orçun Bey nasılsınız efendim?
Bomba gibiyim. Sen nasılsın Togan?
Gayet iyiyim.
Hava güzel. Böyle evet. Güneşli. Kış güneşi Tarkan'dan. Değil mi? Böyle
evet, evet.
Açık bir hava.
Euroleague'de bir galibiyet, bir mağlubiyetle kapattığımız bir hafta geride kaldı. İki takımımızın galibiyet sayıları eşitlendi. Playoff yarışı iyice kızıştı. Lider değişti. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle Barcelona tekrardan liderliğe oturdu. Kazanandan başlayalım diyorum.
Tabii, bence de.
Evet, şimdi...
Güneş gibi doğdu Fenerbahçe. Evet,
hem Carl Quinn transferini konuşacağız. Ha, evet. Hem de Fenerbahçe'nin CSK galibiyetini konuşacağız. Şimdi ben kısa bir başlangıç yapıp topu sana atmak istiyorum.
Sen bayağı Fenerbahçe başlayamazsın gibi
geldi. Evet, benim bana. Notlarım bir sayfa. İki takım içinde birer sayfa not tuttum. Ama senden alırım ben topu yine, merak etme. Şimdi Kokoşkov'la beraber zaten Guduric'in gelişiyle birlikte daha 5 maç üst üste kazanmıştı Fenerbahçe. 6 oldu. Bu seri uzayabilir de. Önündeki fikstür çok da zor değil Fenerbahçe'nin. Bu yapılabilir bir seri. Oyun yapısı değişen bir Fenerbahçe var. Veseli'nin hücum odağı olduğu, faul çevresinde top dağıttığı bir Fenerbahçe var.
Kevin Garnett gibisin be kardeşim.
Gudur için Simon rolünde oynayıp piken rollerle takımı yönlendirdiği bir Fenerbahçe izliyoruz. Ama daha da önemlisi, acaba bu takım CSK gibi zor bir takım karşısında ne yapar düşüncesi, hani en azından fark yemesin diyenler olmuş olabilir. Kazanma ihtimalini görenler olmuş olabilir. Clyburn yoktu CSK'da. Mark James de aslında sakat oynadı ama ne olursa olsun CSK gibi güçlü bir, fizikli bir takımı deplasmanda yenmek. Tabii Fenerbahçe'de de Bartel yoktu. Bayağı ışıltılı bir galibiyet oldu. Aslında baktığımızda Kokoşkov bence kart vizitini de koydu.
Tabii. Sincerely Igor Kokoşkov.
Itudis'in önüne kart vizitini koydu. Ben
merhaba 20 plus NBA.
Gelip benim asistanım olabilirsin diye. Ne diyorsun? Şu büyük maç galibiyetini bir konuşalım. Ardından Quinn transferini de konuşacağız.
Ya, bu arada bu galibiyet sezonun ya en flash galibiyeti olmasından ziyade Fenerbahçe Beko adına bence sezonun hikayesini değiştirecek türde bir galibiyet.
Evet.
Önemli olan bu. Yani
evet.
Bugüne kadar Fenerbahçe'yi tanımlayan şey bir anda dünkü galibiyet sonrasında değişti. Yani Fenerbahçe artık CSK gibi ligin şu an en dominant takımını mağlup ederek hani şu an playoff yarışından öte bir şeyler olabilir mi
evet,
insanların?
Final Four olabilir mi acaba?
Yani bu bence çok önemli. Yani bu tür bir soru bıraktı insanların kafasına dünkü galibiyet. Yani acaba daha ilerisi olur mu? Playoff'tan daha ileriye gidebilir mi? Sorusu oluştu. Bence bu yani oyuncuları da motive etme anlamında ki yani zaten Guduric geldikten sonra çok ciddi bir dönüşüm var takımda. Yani sadece hani takımın yapısal anlamda işte Veseli'nin yapı taşı olduğu, ön plana çıktığı ve oyun kurduğu bir yapıdan ziyade bütün parçaların yan yana oynamaktan keyif aldığı ve doğru şekilde çalıştığı bir Fenerbahçe var. İşte dün maçta da gördük yani. Hücumun işlemediği bir anda cebinden Gerald Eddy'yi çıkardı. Yani. Ve hani maçın çok önemli bir oyuncusu haline dönüştürdü. Ve bunu tamamıyla ona biçtiği rol içerisinde yaptı. Yani o hücum düzenleri içerisinde o setleri üzerinden, o akan oyun üzerinden yaptı. Yani mesela ilk geldiğinde neydi? Gerald Eddy'nin tercih hataları yaptığını veya işte hani oyunun önüne geçtiğini görüyorduk. Dün mesela maçta Kokoşkov yapısı içerisinde, o görmek istediği basketbol içerisinde bayağı etkili bir oyuncuya dönüştüğünü izledik. Yani bütün oyuncular açısından aslında bu böyle. Yani sadece Veseli, Guduric gibi taşıyıcı ana parçalar açısından değil, diğer o rollerin de işte Dechampierre gibi, işte Lorenzo'nun bench'ten gelmesi gibi, o yani uzunların durumu, Nando'nun oyuna birkaç haftadır dahil olması ki dün zaten çok özel bir performans gösterdi. Yani biz Nando'yu eleştiriyorduk. Oyun konsantrasyonu yüzünden eleştiriyorduk. Ki hani bunu biz seninle ikimiz de hep söyleriz. Yani Nando çok özel bir skorer. Euroleague'in son 10 yılının en özel skoreri olduğunu hep söyleriz. Ama oyun aklı gitmiş gibi bir Nando vardı. Dün Nando bayağı prime'ındaki bir Nando gibiydi. Yani hani o F4 şampiyonlukları yaşadığı dönemdeki gibi bir öldürücülüğü vardı yani. Hani bayağı Vatudin'den aldım Matruşka'yı. Maç öncesi teşekkürler dedi. Maç sonunda da görüşürüz. I'm Nando deyip gitti yani hani.
Bu evet.
Bu yani. Bu çok önemli ki şunu da söyleyeyim sen az sonra. Yani dün hakikaten Kokoşkov ne kadar özel bir koç olduğunu da gösterdi. Yani hani, biz işin şakasındayız tabii yani. Hani 20 yıl NBA merhaba ben Igor. İşin şakası. Yani hakikaten o mesela son ilk yarının sonunda çizdiği o set. Mesela o teknik deha göstergesidir. Yani oyuna ne kadar hakim olduğunu gösteren bir set mesela. Maç içinde böyle çok fazla var. Kokoşkov'un koç olarak ne kadar üstün bir yetiye sahip olduğunu gösteren çok fazla an gördük ki. Dün hakikaten Itudis'in böyle üzerinden geçti gitti yani. Böyle ezdi Itudis yani. Yani Itudis zaten bu tür büyük maçlarda patlamaya hazır bir bomba gibi. Yani çok böyle patladığı maç var. Ama dün mesela yetenek üstünlüğü CSK'da, fizik üstünlüğü CSK'da. Yani hani her anlamda daha üstün olan taraf CSK ama oyunun galibi ve hani daha öte bütün oyuna hükmeden taraf Fenerbahçe. Yani CSK'nın istediği bir oyun olmadı. Bu bence çok daha önemli. Yani
evet.
Fenerbahçe geriden gelip falan o şekilde kazanmadı maçı. Yani
yok, hep kafa kafaya
yani maç. Hep içindeydi maçın ve istediği oyunu hükmettirdi. Hı-hı. Yani kendi egemenliğini hissettirdi. Bu önemli. Yani CSK'nın üstün olduğu alanlara karşı Kokoşkov'un aldığı önlemler, maç planı tıkır tıkır işledi. Yani hani çünkü Itudis'in bütün oyun planı zaten elindeki birebir olan
Mike James'in birebirleri ve Şengelya'nın post-up'ı.
Yani mismatchler üzerine dayalı bir oyunu var. Onun üzerinde çok fazla mikro anlamda hamle yapan bir koç değil. Ama dün ne yaptı Kokoşkov? Tam oyna dedi. Yani eğer birebir oynamak istiyorsan buyur oyna dedi. Ve o üstünlüğü vermedi.
Ya bu şeyden alayım senin.
Ve 89 sayı buldu ya yani CSK deplasmanında. Çok önemli bir rakam.
Nando arkadaşlar 9 şut 4 faal. Bu 11 top eder. Biri de top kaybetti. 12 top kullandı kendisi. 12 topta 22 sayıyı buldu Nando De Colo.
Veseli ile beraber 70 verimlik evet, yaptılar.
Onu söyleyecektim. Yani. 70 verimlik puanı ürettiler ve aslında CSK'nın içinden geçtiler. Şimdi şeye gelelim. Senin o söylediğin ilk yarının sonundaki pozisyonda Veseli'nin fake screen'i üzerinden devrilmesi, topu çok iyi bir şekilde doğru noktada pas ve doğru noktada bulmasıyla birlikte köşede Deschampierre'in üçlüğü bomboş geldi. Orada güzel bir şey vardı bu arada. Takım eğlenerek oynuyor dedin ya. Bir Galatasaraylı taraftar da seviniyordu orada. Eğer hatırlarsan tribünden bir tane gösterdiler.
Yani, görmedim onu.
O gün herhalde taraftarların da maçı hem orada izleyen hem de
ne güzel.
Televizyonda izleyen insanların da çok aslında haz alacağı bir maç oynandı diyebiliriz.
Ya şimdi, CSK evet. Fenerbahçe derbileri artık zaten bir klasik haline geldi. Euro klasik haline geldi. Boş maç olmuyor yani.
Ya evet. Şimdi bu fizikli takıma karşı Kokoşkov şunu yapmaya çalıştı. Veseli'nin dağıtacağı toplar ve Gudur için kuracağı oyunlar çerçevesinde ben nasıl mümkün mertebe boyalı alana penetreyle gidebilirim?
Sızarım.
Ya da devrilen oyuncuyu bulabilirim. Dolayısıyla aslında bu yapılabilecek tek şeydi. Çünkü birebir de eşleşemiyorsunuz. Çok kalın kalıyor CSK. Evet Deschampierre falan savaşıyor. Jarrell Eddy'nin doğru yerlerde piklerden çıktığını falan gördük o skor bulma açısından. Bunlar tamam ama potaya gitme.
Üç uzunla oynadığı anlar var.
Potaya gitme meselesi. Ayrıca Ulanovas mesela savunmada iyi işler yaptı. Tamam ama bu maç büyük ölçüde kanatta Deschampierre'e yazar. Veseli evet. Ve Jarrell Eddy dışında. Mesela şunu da gördü. Ben son çeyreğe girdiğimde WhatsApp grubuna mesaj attım bizim olduğumuz ve dedim ki yani Itudis loser bu maçı Fenerbahçe kazanır. Farktan bağımsız yani çünkü son çeyreğe kafa kafaya girildi. Kokoşkov bu maçı alır yani Itudis bir şekilde verir maçı. Kokoşkov da bir şekilde alır. İkisi de olur yani. Ve öyle oldu zaten. O teknik faul pozisyonundan sonra maç CSK'ya döner gibi olmasına rağmen ne oynadı abi CSK baktığımızda? Ver Şengelya'ya. Abi Şengelya bir şeyler çıkar. Şimdi bunu oynayacaksa
ver CSK. Ver Mike James'e.
Şimdi bunu oynayacaksa CSK, Itudis'in orada durmasının bir anlamı yok. Gerçekten bir anlamı yok. Kokoşkov hemen sıkıştırma getirdi. CSK kaç kere topu elinden aldılar. Bir diğer nokta, Jarrell Eddy'den bahsettin. Jarrell Eddy'nin perdelerden dolanıp o piklerden çıkma işini daha net ve keskin yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ani skor patlamaları yaratabiliyor böyle. Evet. Belki maçı 30 sayıyla tamamlamıyor ama hücumun tıkandığı anda ciddi şekilde skorda tutuyor sizi.
Bir de kolay easy bucket'lar da bulduruyor. Yani easy bucket'lardan kastım şu. Backpick'ler üzerinden falan pota altında böyle Veseli'nin o orta mesafeden, dirsekten verdiği paslar üzerinden içine bıraktırdığı pozisyonlar var. Yani sadece perimetreden de buldurmuyor.
Bu tabii bu durum takımın kısalması daha rahat potaya giden bir takım yarattı. Bununla birlikte Lorenzo Brown, Dechampierre'den gelen savunma katkısıyla büyüyünce aslında bayağı fiziksel olarak en iyi savunma maçlarından birini çıkardı Lorenzo Brown.
Evet. Bu çok kolay top kayıpları yaptı ama işin savunma tarafında vardı.
Şimdi CSK'yı CSK gibi oynamayarak yenmek ve oyunu CSK'nın domine etmesine izin vermeden kendi oyununu oynaması Fenerbahçe'nin büyük iş. Marco Gudur için özellikle bu noktada anahtar oyuncu olduğunu tekrar söylüyorum. Evet, bu maç Veseli Nando De Colo maçıydı ama Gudur için olmadığı bir Fenerbahçe'nin ben 80 sayıyı bulmasını zor görüyorum. Gudurić sayesinde bunlar oluyor. Onu tekrar söyleyelim.
İstatistikler onu söylüyor. Yani 6 maçın 5'inde Fenerbahçe 80 üzeri bulmuş. Gudurić geldikten sonra.
Evet. Yani
Gudurić geldikten sonra. Çok önemli bir detay.
Yapıyı Gudurić'ten önce değiştirmeye başlamıştı. Veseli ekseninde bir yapı kurmaya çalışıyordu. Ama Gudurić'in gelişi perimetrede bir rahatlama sağladı. Şimdi şeye gelelim. Bu Veseli meselesine ben azıcık değinmek istiyorum. Bir hatırlatma yapalım. Veseli Partizan'da arkadaşlar small forward oynuyordu. 3 numara oynuyordu.
Evet.
Yani 2 onluk bir 3 numaraydı ve daha NBA'ye 4. sıradan falan seçilmişti. Çok ince bir oyuncuydu. Yanlış pozisyondan gitti. Orada olgunlaşmadı. Avrupa'ya geri geldi. Obradovic'in elinde başka bir oyuncuya dönüştü. Bazı Final Four'larda taraftarın kalbini kıran performanslar olmasına rağmen şu anki Veseli başka bir Veseli. Yani Kokoşkov'un elinde ona biçilen rolü, faul çevresinde top dağıtması veya alçak posta baseline'da top dağıtır hale gelmesi olağanüstü bir şey. Bu Veseli'nin forvet geçmişinden de beslenen bir durum aslında. Yani doğru. Sonuçta Veseli şey değil. Sadece pivot olarak oynamış, hayatı boyunca post-up dışında doğru düzgün bir fundamental öğrenmemiş bir oyuncu değil.
Ya Obradovic
topla oyunu var Veseli'nin yani var. Ve onun üzerine koydu. Bu büyük bir şey bu arada.
Obradovic parlattı bunu gerçekten. Yani Obradovic'in onu daha böyle sonuçta şunu söylemek lazım. Yani Veseli neticede dizleri ciddi şekilde sakatlık geçirmiş olsa da hala Euroleague'in en atlet birkaç uzundan
çünkü
birisi.
Çünkü Euroleague'deki oyuncu seviyesi belli.
Yani havuz belli. Yani uzun havuzu belli. Yani 4-5 tane zaten elit uzun var. Onlardan biri Veseli de yani. Ve geldiği seviye artık gerçekten işte Garnett örneğini vermemdeki sebep oydu. Garnett de mesela kariyerinin başında içeriden boyalı alandan domine eden bir uzundu. Ama yaşadığı sakatlıklar falan filan Boston döneminde bayağı oyununu orta mesafeye çekmiş. Oradan işte bulduğu orta mesafelerden oyunu yönlendirmesinden falan daha farklı bir oyuncuya dönüşmüştü. Şimdi Veseli de onu yapıyor yani ve kariyerinin bu döneminde bunu yapıyor olması yani 30 yaşından sonra bunu yapıyor olması bence gelişime dair de çok önemli ilham veren bir şey. Yani hani gelişmeye devam ediyor. Orta mesafesini o kadar güvenilir ve net bir hale getirdik ki yani bayağı Sulukas gibi falan orta mesafe oyunu var artık. Şutu var yani.
Evet
mesela.
Bu arada Sulukas dedin. Sulukas rezalet bir maç son oynadı.
Klasik Sulukas yani. İki maç kazandırır bir maç verir.
Evet. Asvel maçını uzattı. Şey maçını, Zagiris maçını verdi bu.
Elden verdi bu arada.
Yani çok şu an kötü bu arada yani. Orada ona girmeyelim. Şeyi söyleyeyim. Alex Perez ve Bobby oynamadı. Bobby'nin ben bir arada sanki böyle girer diye düşünmüştüm. Skorda böyle bir tıkandığında Fenerbahçe.
Böyle evet.
Onu skor denemedi. Hacmini,
yani onu niye gerek kalmadı. Gerek kalmadı.
İlk yarıda özellikle. İlk çeyrekte belki i̇şte dener diye düşünüyordum.
Eddie'den gelince performans gerek kalmadı.
Yani bu şimdi bir kere takımda şu net. Kokoşkov'un A planı olmayınca yani Nando üzerinden oynanan plan olmayınca B planını ana plan haline getirmesi. Mesela Ergin Ataman bunu yapamadı. Ve şu an ligi domine etmeye başlayan bir Fenerbahçe izliyoruz. Bu bir kere Kokoşkov aklını alkışlamamız gerektirir tabii bu noktada. İkinci husus Veseli de yaptığı dokunuş. Veseli'nin buna yanıt vermesi ama Veseli'ye biçilen görev.
Ya şey farkındasın değil mi? Yani o
ikinci ball handler olarak Gudur için tepede PG oynamak yerine forvette pick and roll kurmaya başlaması. Veseli, bunlar bayağı önemli dokunuşlar.
Şey yapmıyor abi yani geri dönüş yapması anlamında söyledin ya sen. Hı-hı. Geri bildirim verdi. Yani pozisyon hatası yapmıyor Veseli. Bak bu çok yani bir uzun için çok bulunmaz bir nimettir yani. Hani pas tercihinde ya da top ondayken çok doğru, yani vizyona açık ve hani tümünü görüyor. Ve sahanın tümünü görüyor. Yani
CSK hücum reboundlarında gene Fenerbahçe'den çok daha iyi bir performans göstermesine rağmen Fenerbahçe bu maçı kazandı. Ya
bu normal zaten.
Ya bunun aslında yani fizikli takımlara karşı, şimdi Euroleague'de CSK gibi, Barcelona gibi fiziğiyle dövmeye çalışan takımlara karşı kısalıp potaya gitmek ve oyunun akışını değiştirmek aslında panzehir. Yani bunu oynarsanız
geçen sezon Efes'in
yaptığını ve hani cevap ve takım nasıl galibiyet kazanacağını göstermişti. Kokoşkov da onu yaptı aslında. Elindeki malzemeyle yapabildiği kadar. Tabii Larkin yok onun ama.
Ya elindeki malzemeyle bunu yapıyorsa, elinde CSK roster gibi bir roster olsa neler yapar sen düşün diyerekten böyle.
Katılıyorum.
Kokoşkov bu... istifa diyen deri buradan.
Evet yani Igor Kokoşkov acaba istifa mı etsin diyenleri 5-10 ya, olduktan sonra özellikle takım.
Dün hani bayağı işte dediğim gibi böyle mektubu bıraktı böyle hani merhaba ben Kokoşkov, bu isim pardon ama siz Obradovic diyormuşsunuz ama bu isim yani büyüktür Obradovic pardon ama bu hani global
olarak öyle.
Yani böyle.
Global olarak öyle. Yani Euroleague şampiyonluklarının pek bir şeyi Amerika'da ne yazık ki yok. Onun adını koyalım. Yani bir basketbol aklı olarak Obradovic tabii ki Avrupa açısından öndedir Kokoşkov'un.
Bu Obradovic'i küçümsemek anlamında söylemiyorum.
Bizim için
yani.
Bu bizim fikrimiz değil arkadaşlar. CV'nin ederini söylüyoruz biz. Evet. Yani CV bir yere başvurduğunda Kokoşkov'un CV'si başka bir CV. Şimdi Alex Perez'le ilgili bir şey söylemek ister misin? O da kullanılmadı. Yani ben mesela merak ediyorum Alex Perez'in nasıl kullanılacağını.
Ben Alex Perez'i zaten daha böyle BSL için falan
aldığını
düşünüyorum. Çünkü Euroleague rotasyonunda hele Guduric bu kadar yani force ediyorken, bu kadar oyunu domine edebiliyorken Perez'i çok gerek yok. Yani orada zaten ikinci bir ball handle olarak Guduric fazlasını veriyor şu an. Yani öyle bir top akışında bir sorun olmuyor. Veseli zaten bayağı oyun kuran bir uzuna dönüştü.
Şu an Fenerbahçe'deki tek sorun Melih'ten alınamayan katkı diye düşünüyorum. Yani Ahmet'in yapabilecekleri bu kadar. Melih'ten de birkaç böyle şut katkısı alabilirlerse, Gerald kadar olmasa da böyle bir iki tane köşe şutu bulabilirse Melih'ten.
Ama işte şey,
Fenerbahçe'nin önü açık çünkü şu an.
Edi gibi değil tabii Melih.
Yani öyle değil. Melih'in şimdi J.C. Carroll gibi topsuz oyunda koşabilen bir oyuncu olmadı Melih hiçbir zaman. Gidip köşede bekleyen ya da çok az hareket. Melih'in topsuz hareketi çok az.
Çok sınırlı.
Sınırlı yani.
Sınırlı bir de mesela şimdi Gerald Edi.
Dolanıyor abi Gerald Edi sahayı.
Hem dolanmayı geç bir de şut mekaniği de yani sanki böyle yanda başka bir cebi var oradan çıkartıyor gibi. Hı-hı. Hani çok
hareketli özellikle. Hareketli aldığında çok net çıkarıyor.
Melih öyle değil. Melih'in mekaniğini
kurman lazım.
Kurması falan yani hani
vakit spot-upçu.
Evet, spot-up bravo aynen. Yani daha saplı oynayan ve daha böyle olduğu yerden işte şey vardı. Obradovic'in ona o kapattığı ve böyle asansör. Rahat attırdı yani iki tane pik üzerinden yani bomboş attırıyordu. Hı-hı. Daha çok öyle setlere ihtiyacı var. Yoksa Melih böyle hani dediğin doğru yani öyle bütün
çift pik arkasından çıkıp hareketli topu alıp savrularak şut çıkaramıyor.
Mesela bunu Türklerden en iyi İbrahim Kutluğ yapardı o
sıra zaten şekilde. Ondan sonra da yapabilen oyuncumuz yok.
Şu an yok gibi bir şey gerçekten.
Olmadı yani.
Yani o salı perde üzerinden en iyi şut atan oyuncu İbo'ydu. Melih öyle değil yani.
Şimdi maçla ilgili notlarımız böyleyse, senin söylemek istediğin başka bir şey yoksa Fenerbahçe'nin Kylo Quinn transferini de bir konuşalım. Ben hemen bir profiline ilişkin birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi bir kere Rob Perez'in filan videoları hemen döndü. NBA Tayfa'nın videoları bol olduğu için işte birkaç Shaqtin Fullluk hareketi döndü de. Şimdi arkadaşlar. Şimdi
abi herkesin Shaqtin Fullluk hareketi var.
Herkesin var. Yani. Ayrıca olay tam olarak öyle değil. Burası Euroleague. Hani NBA'in, buna üzülerek söyleyeceğim. NBA'in çöpü burada yıldız olabilir. Yani bu iş biraz şeydir. Olabilir diyorum. Olur demiyorum. Olabilir. Bir kere Veseli rolünü Veseli otururken azıcık da olsa uygulayabilecek bir saha vizyonu olan, saha görüşü olan bir oyuncudan
şunu
bahsediyoruz.
Şunu söyleyeyim. Kyle O'Quinn'in pasör özelliği Veseli'den
sana vereceğim
fazla.
Topu zaten. İkincisi çember savunmasında Veseli otururken takım çok aksıyordu. Yani Veseli çıkınca bütün dişliler dağılmaya başlıyordu Fenerbahçe'de. Bu problemi de ortadan kaldırabilir. Mobil mi? Değil. Yani ağır bir oyuncu. İkili oyun savunamaz. Veseli gibi kısa karşısında kalamaz. Veseli Mike James'in karşısında kalabiliyor. Herkesin karşısında kalabiliyor.
Mike James'i blokladı ya.
Blokladı. Şimdi böyle bir oyuncu özelliğiniz yok. Tamam yani. Böyle bir özelliği yok Quinn'in. Ama şimdi sonuçta Ocak ayında da bulabileceğiniz paket Veseli'nin yedeği olarak düşünüyorsanız bence gayet iyi bir paket. Sen ne diyorsun? Queen transferi Fenerbahçe için neler katabilir? Ben faydalı bir eklem olacağını düşünüyorum. Tabii Euroleague alışması biraz süre alabilir.
Ya şimdi şöyle, bir kere dediğin gibi yani bu transferi değerlendirirken önce içinde bulunduğumuz dönemi anlamak gerekiyor. Şimdi zaten TBL'de transfer bitti. Euroleague'den zaten oyuncu alamıyorsun. Bir tek getirebileceğin yer NBA. Şimdi NBA'de de yani sezon ortasında kimi getirebiliyorsun? O sözleşme bulamamış oyunculardan seçebiliyorsun.
Abi ancak. Alex Len bile sözleşme buldu işte. Washington'da imzaladı.
Şimdi bunların içerisinde Kylo Quinn bence Fenerbahçe'ye çok yönlülük anlamında
çeşitlilik
yani değerli şeyler katabilecek türde bir uzun. Şimdi videoları falan dolanıyor da o işin şakası hakikaten yani hani baksak birçok oyuncunun öyle komik ve oyunda olmadığı anlar çıkar yani hani yıldız seviyesindeki
J.R. Smith değil arkadaşlar bu adam onu söylemeye çalışıyorum.
Artı yani bu oyuncu kaç yıldır düzenli olarak NBA'den kontrat alan bir oyuncu yani 30 yaşından sonra hani bu seviyeye yani gelecek ve ilk defa Euroleague oynayacak yani şimdi düzenli kontrat almanın NBA'de tercih edilen oyuncu olmanın önemi büyük yani. İşte New York döneminde falan Kyle Quinn ikinci beşin uzunuydu yani hani dakika alan bir isimdi. Yani öyle hani hiç oynamayan bir oyuncuyu oturan bir oyuncuyu getirmiyor yani.
Yok yok o, yani oynuyordu.
Bu önemli bir detay şimdi bunun altını çiziyorum. İkincisi şimdi Kokoşkov'un oyun sisteminde çok çeşitlilik, oyun çeşitliliği ve oyuncuların birçok şeyi yapıyor olmasının önemi büyük.
Bu arada hani, aklıma geldi. Veseli ile de ilgili ya Queen transferi. Veseli ile ilgili bir Sabonis benzetilmesi yapıldı. Ben biraz abi yok o kadar değil dedim. Yani hem profil farklı, çok farklı hem Sabonis'in pası şimdi izlemeyenler.
İsmail Şenol yaptı bu arada.
Yani izlemeyenler. Ben bu arada Euroleague'den izliyorum. O benzetme yapıldığını duydum sizden. Yani Sabonis'in NBA'de yaptıklarını falan baktığımızda Veseli öyle bir karşılaştırma
çok,
yapılamaz. Veseli
çok farklı tipte.
Veseli bakın ben size söyleyeyim. Divac'ın pasıyla bile bence o kadar değil. Belki Brad Miller'la falan karşılaştırılabilir.
Brad'den de daha atlet.
Atlet. Brad Miller'dan daha atlet ama yani
bence böyle Sabonis'ten de daha atlet bu arada.
Atletizm olarak abi Sabonis'in şimdi zaten Sabonis gençliğinden beri hep diz sakatlığı tabii olan ağır bir oyuncuydu. Yani uçarak oynamadı. Yani biraz benzetmeleri yaparken hani bence Yasikevicius'tan da daha büyük bir basketbolcu olan Sabonis'in, bu benim görüşüm, basketbolculuğu Yasikevicius'tan daha büyük olan, Litvanya'nın bence çıkardığı en büyük oyuncu olan Sabonis hemen böyle paldır küldür o kadar değil
o
abi.
O kadar değil.
Öyle
tabii,
değil. O işler yani biraz farklı yani. Konferans finalinde top eline teslim edilen bir oyuncuyken Sabonis 35'inde tabii. 2000'de. Şimdi işte yani 2000'de 35 yaşında NBA'de oynarken ya Portland'da ondaydı top yani. Şimdi tamam, işler biraz değişik.
O benzetme sanırım şuradan.
Pasörlükten hani geliyor abi.
Bir de orada söylemek istediği sanırım şuydu İsmail Şenol'un. Oyunu Sabonis gibi domine ediyor manasında.
Olabilir.
O manada söyledi anladığım kadarıyla. Yani oyun benzetmesinden öte öyle bir.
Peki bu Queen bu noktada bu açığı kapatır mı?
Şimdi şöyle bu bence Fenerbahçe Beko'nun zaten çözmesi gereken bir sorundu. Yani çünkü dün de mesela Veseli 35 dakika oynadı yani ve tam hala atlet bir isim Veseli ama neticede prime'ındaki kadar yani bundan 3 yıl önceki 4 yıl önceki o hani tırnak içinde söylüyorum uçalım Veseli dönemindeki kadar da atlet değil yani sonuçta diz sakatlıkları yaşadı falan filan. O yüzden zaten Veseli ikame edecek bir parçaya yani o oyunda değilken onun işlerini az çok yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe Beko'nun ve hani
zeytinyağımız yoksa da ayçiçek yağını bulalım en azından.
Aynen öyle yani. Ki dakikaların da böyle yani oyun dakikasının kalitesi önemli. Şimdi bir oyuncuyu sürekli 35 dakika bu işte Efes'te gelince konuşuruz.
Mitsic'te mesela olan.
Aynen yani durum. Şimdi bir oyuncuyu sürekli 35-35-35 oynatmak oyuncuyu uzun vadede yıpratır ve düşürür yani bu çok doğal. Şimdi bunu yaşamaması için Fenerbahçe'nin yani oyuncudan aldığı kaliteyi oyun dakika kalitesini arttırması için zaten onu 20-25 seviyesine çekmesi gerekiyor meselenin yani. Yani 25 dakikalara, 23 dakikalara çekmesi gerekiyordu. Şimdi Kyle Quinn bu anlamda önemli bir ekleme ki profiline baktığımız zaman şimdi bence şu an Euroleague'de hani düşünüyorum uzun piyasasını bu kadar iyi pasör uzun olmayabilir. Belki Şengelli falan hani olabilir o anlamda.
Yani o Queen'in mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 100 pozisyon başına 5 asist kariyer ortalaması. Yani sahada kalınca asist üretebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, ve bahsediyoruz.
Hani katları falan gören, yani kısaların katlarına direkt şey değil. Hani boşu bulma anlamında yani
hareketi gören.
Evet, perimetrede boş oyuncu bulan anlamında değil. Bayağı kata onun hareketine doğru pas verebilen falan özellikle bir uzun. 2.06 yani, yani NBA için biraz kısa sayılabilir ama burada sonuçta kalın bir isim. Biraz Chris Singleton kalınlığı var hatta o kulübünde.
Evet, kalın.
Yani o yüzden yer kaplama sorunu da olmayacak.
Antic sakalları da var.
Bravo. İkinci bir Peru Antic olabilir. Yani Peru Antic kadar mesafesi yok. Ama
şutu yok. Öyle bir şut da
beklemiyorsun. Ama çok net bir orta mesafesi var. Yani pick and pop oynayabiliyor. Yani devrilip faul çizgisi üzerinden çok çok yüzleri sokan
aslında
bir oyuncu.
Aslında geçen sene Philadelphia'da üçlük falan da atmaya başlamıştı tek tük. Yani evet, zor bunları yapması da orta mesafede takıma biraz nefes aldıracak şutu bulabilir.
Aldırır.
O dirsek bölgesinde hem pas dağıtıp hem yani Fenerbahçe'nin
Kokoşko bunu istiyor abi zaten. Yani
yani ihtiyacı olan o Marc Gasol eklemesini
bravo, aynen.
Yapmış olabilir. Aynen. Toronto'nun yaptığı Marc Gasol eklemesi gibi.
Çünkü yani
şampiyon olurken tabii. Şimdi değil.
Şu anki değil. Johnny Hamilton'dan çünkü yani alamıyor. İstediğini alamıyor Kokoşko. Kokoşko tarzı bir uzun değil.
Değil.
Yani çünkü çok tek düze bir oyunu var. Johnny Hamilton'ın yani iyi yaptığı iki tane şey var. Bir çember savunması, iki rebound. Şimdi çok sınırlı kalıyor. Kokoşkov ise oyuncularından yani Ahmet'ten falan yani Bartel'den, diğer uzunlarından, forvetlerinden, Ulanovas'tan bile hatta zaman zaman oyunu çeşitlendirmelerini yani farklı alanlarda da etkinlik kurabilmelerini istiyor. Şimdi Kyle O'Quinn'i alması boşuna değil. Ve şu yani arada yani şu, artık Ocak bitti, Şubat'a geldik neredeyse. Şu arada bulabileceğin daha iyi bir uzun yok yani, getiremezsin.
Bence yine bir nokta atış. Şimdi biraz insanların hakkında soru işaretleri var. Arkadaşlar birkaç hafta kötü oynayabilir. Adam başka bir kıtaya geliyor. Başka
ve bir ilk oyun, defa Euroleague oynayacak.
Başka bir oyun yapısına evet. geliyor yani. NBA'deki gibi değil. Mental olarak zor bir lige geliyor.
Evet. Yani,
yani her gün sürekli her maç kıymetli. Öyle yatalım falan yok. İdmanlar farklı. Şehir farklı. Yani dolayısıyla biraz süre verilmesi gerekiyor. İkincisi
zaten sezon sonuna kadar bu arada evet, anlaşma imzalandı.
Ben bir ay içerisinde form tutacağını, biraz tabii kendisinin ne kadar çalıştığı da ilgili. Doğru düzgün
tabii,
bu
tabii.
sene oynamadı çünkü bu sene kontratı yok.
Ya bence geldi.
Bu sene çalıştıysa eğer geldiğinde form tutma süresi de düşecek.
Geldiği zaman ki bence kafa durumu önemli. Yani hani neticede
tabii oynama isteği, arzusu.
Evet, yani,
abi şimdi Nando De Colo savunma yaptı Fenerbahçe'ye evet. şimdi CSK maçında. Yani böyle istekli bir kadroya geliyor şu an.
Oynamak isteyen bir kadroya geliyor ve hani kartların yeniden dağıtıldığı, artık böyle hani playoff'a nereden gireriz hesaplarının yapıldığı bir Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi o yüzden Kyle O'Quinn'in ben sorun yaşayacağını sanmıyorum. Yani sonuçta biraz
evet, ben insanlar biraz acaba o oyuncu bu oyuncu mu diye düşünüyorlar da ben bence evet o oyuncu bu oyuncu abi.
Yani şey değildir Kyle O'Quinn, yani NBA'yi takip edenler bilir. Öyle böyle uzak, mesafeli, soğuk falan hani gayet hani esprili, komik hatta.
Soyunma odasında evet.
Yani böyle biraz böyle party boy havası da var yani. Hani, o yüzden takıma eklenmek konusunda da böyle uzak kalacak tipte bir oyuncu değil. Yani bir Fransız soğukluğu yoktur mesela.
Loven çıkmaz oradan diyorsun.
Loven çıkmaz. Hatta bir de yani bence zaten Fenerbahçe'ye gelmesinin en önemli sebebi Kokoşkov abi. Yani Kokoşkov'u biliyor, tanıyor.
Gerardini
yani,
ve
yani,
Kokoşkov abi. Yani Gerardini ve Kokoşkov.
Direkt o NBA bağlantısı üzerinden geliyor. Yani Kokoşkov CV'si gene burada da geçerli.
İşte
yani
onu da söyleyelim. Fenerbahçe'yi yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Gerardini'nin CV'si. Sonuçta Fenerbahçe Obradovic'i gönderdi ama Gerardini kaldı. Kokoşkov'un CV'si işte buralarda işe yarıyor abi. Yani Mişko Raznatovic'in adamlarına mahkum olmuyorsunuz. Ya da NBA'den böyle bir kumar oynamak zorunda kalmıyorsunuz. Ben umutluyum. Açıkçası ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Büyük ölçüde katkı vereceğini düşünüyorum. Efes'e geçeceğiz. Ama senin Queen'le ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Yani ben yararlı olacağını düşünüyorum ya Togan. Hani sezonun bu aşamasında bence Fenerbahçe'nin yetenek setini geliştirebilecek ve rotasyonunu geliştirebilecek. Şimdi Kokoşkov'un da elinde artık bayağı hem yerel domestik için hem de Euroleague için iyi bir kadro
yerelde
oldu.
Şimdi şey var, şunu söyleyeyim, biraz Efes'le olası final eşleşmesinde biraz Türk rotasyonu problemi çekebilir Kokoşko.
Önemli değil yani. Ama yani yani Guduric ve şimdi yolda Guduric ve Kyle O'Quinn'i bulmak büyük lüks yani, anladın mı? Yolda
ben
buluyorsun
bayağı
bak.
Guduric kadar nokta ekleme
bak,
olarak görüyorum.
Yolda buluyorsun, evet. Yani çünkü şey oldu, bir anda sezonun bütün
şekli değişti.
Şekli değişti. Hikaye evet. Değişti yani.
Ben de dün onu tweet attım işte. Fenerbahçe Final Four'u düşünür hale geldi şu an. Evet. Bu maçtan sonra. Evet, şimdi madalyonun öbür tarafına geçelim. Final Four'u düşünerek sezona başlayan, geçen sene zirvede bırakan Anadolu Efes, aynı şekilde koçu ve yıldızıyla, yani yılın koçu olan, muhtemelen MVP seçilecek olan Larkin'den geldiğimiz seviye şu. 3 sene öncesine geri dönüş. Efes açısından 2-3 sene öncesine geri dönüş ve bir çöküş aslında yaşıyor. Şu an baktığımızda
Efesli arkadaşlardan şey, Efes fanzdan sanırım dün Gülhan mı paylaşmıştı? Yaralandım diye bir naylonun parçasını paylaşmıştı. Ona bayağı güldüm.
Ben Efes maçı sonrası Moğollardan dinleyiverin gariyi açtım abi. Tertemiz tertemiz delirmek için dinleyiverin gariyi açtım abi. Onu dinledim. Böyle birkaç kez üstüste Zenit maçı sonrası. Şimdi Zenit maçını konuşacağız. Efes'in durumuna ilişkin de birkaç bir şey konuşacağız. Şimdi bir kere Zenit maçı başladı. Sezonun kritik maçı. Ya sezonun şu an en önemli maçına çıktı Efes. Ya baktığımızda galibiyet sayısı aynı Fenerbahçe ile ama çok fark var arasında. Ve fikstürü daha zor. Efes'in çok zor deplasmanları var. Abi. Baştan da söyleyeyim de Efes playoff'a kalamayabilir. Bence kalmama olasılığı kalma olasılığından da yüksek. Bunu da buraya söyleyeyim.
Yani söyle istersen yani Real'e gidecek.
Madrid, Barcelona, Bayern, Milan işi çok zor Efes'in.
Maccabi'ye gidecek.
Hemen bu hafta önünde Zvezda ve Maccabi maçların biri kaybedilirse problem devam ediyor. İkisini de kazanmak zorunda Efes. Neyse şeye gelelim. Biz abi şey de dedik yani, sene başladı, ben Efes'le ilgili şunu dedim, hani olmuyor abi, bu takım o ışığı vermiyor. İnsanlar sağ olsunlar bana işte Cleveland'da LeBron yokken Cleveland kötü oynuyordu, LeBron geri geldi Cleveland.
Oğlum o LeBron'da.
Cleveland konferans.
LeBron oğlum.
Cleveland NBA finaline çıktı, LeBron'suz Cleveland zaten çöptü, biliyoruz da öyle değil işte abi.
Yani Superman o yani, hani öyle görmek gerekiyor.
Şimdi geldiğimiz nokta şu. Larkin 21 maç oynadı Efes. Hala Larkin bekleniyor. Larkin 20 sayı attı ama garbage time skoru çoğu.
Tabii.
Mitsic, Simon, Dunstan dışında Efes'te parasını hak eden oyuncu var mı sorusunu sana sorayım. Bir de maç analizini alayım. Top maçla hafta. İlgili de ben Efes'le ilgili genel bir değerlendirme yapacağım. Korkunç bir başlangıç yaptı. Tabii. Efes maça. Korkunç ve Pascual'e karşı 10 galibiyet, Pascual Ataman'a karşı 10 galibiyet 1 mağlubiyeti varmış. Bu da Ataman hocanın yani kusura bakmasın da yani rezilliği. Çünkü Ergin Ataman gibi bir CV'ye sahip olan koçun Çavi Pascual, biz çok eleştirdik ama bir de yani adamın hakkını verelim. Bu maçta da Çavi Pascual CV'sini koymuştur Ergin Ataman'ın önüne. Gerek maç içi hamleleriyle, gerek şeyleriyle. Sen yani maçı nasıl görüyorsun? Bir maçı konuşalım, bir de Efes'in bu çöküntüsünü
tamam,
konuşalım.
Şeyden alayım. Çavi Pascual'den alayım. Bayağı hani şunu dedi Ergin Ataman'a. Pardon da dedi. Bana çiçek koç diyorsunuz da dedi. Benim bir Euroleague şampiyonluğum var. İki Barcelona kariyerim var. Sen daha
yok.
Şampiyon olmadın dedi yani Ergin Ataman'a. Sen daha hani oraya tam o mission'ı daha kompleks yapamadın dedi. Yani
adını oraya yazdıramadın dedi.
Resmen bunu söyledi. Bakın dedi hani Çavi dedi.
Abi sezonun en kritik maçına cenaze varmış gibi çıkar mı bu takım? Yani 28-15 başlanır mı maça? Yani?
Geçen bir benzetme yapmıştım. Birkaç arkadaş yazdı sanırım. İşte Afyon'la oynuyor gibi benzetmesi yapmıştı.
Afyonlular alınmasın.
Benim anneannem de Afyonlu bu arada. Evet. Ama şunu söyleyeceğim.
Anneannem, geçen bir şeyler getirdin yedim ya bu arada. Sağ ol.
Afiyet olsun.
Sağlık.
Ya hakikaten Zenit maçına da Antep'le oynuyor gibi.
Bu sefer de Antep'liler saldıracak.
Önemli bir gastronomi kendi Antep biliyorsun. Baya hani baklava yemeye gitmişler gibi. Ya işin şakası hakikaten abi, sezonun en kritik maçı. Yani şu ana kadar ki gelinen noktada en kritik maçı. Yani Efes ilk 4 için oynuyor. Yani Zenit'le ilk 4 mücadelesine çıkıyor. Yani bu maçı kazansa Zenit'in...
Ve Efes'in bütün rakipleri bu hafta kaybetti.
Ve önü açılacak.
Evet, hepsi kaybetti bu hafta.
Hani bir yürü Yürü Yakul'un durumu olacak. Rabbim Cleveland dedi durumu olacak. Ama Efes ne yaptı abi? Yani maçı öyle bir girdi ki böyle sanki hakikaten dediğin gibi az önce cenaze arabası kaldırılmış, böyle uğurlama yapılmış falan, öyle bir havada. Yani St. Petersburg tamam soğuk falandır, böyle hani eksi 10 derece falandır da abi bu kadar da soğuk çok, girilmez maça
çok
yani.
Çok güzel bir şehir bu arada. Çok,
evet. Ya bayağı.
Ben gördüm yani bayağı Avrupa şehri.
Kuzeyin Venedik'i, evet, falan gibi diyebiliriz. Şey durumu var şimdi. Bir kere oyun konsantrasyonun, bak kötü girersin maça, önemli değil. Maça
ya
kötü
şutun girmez. Elin, evet, soğuktur ama abi yani böyle bak, yürüyerek de oynanmaz ya.
Oyun konsantrasyonunun mental olarak belli bir eşiğin üzerinde olması gerekiyor ya. Yani hani artık elit bu sezonki, hani artık elit takımlardan birisiyle oynuyorsunuz. Zenit bunu ispatladı. Yani ilk 5 içerisinde bitirecekler. Çok büyük ihtimalle 2 maç eksikleri var. Formdalar. Ve
çok formdalar.
Ve üstüne zaten ilk maç seni yenmişler. Gelmişler burada. Hadi o ilk maç falan. Ergin Ataman da o ilk maçta çok şey değişti. Al.
Buyur hocam. Yok, ben bugün çok yani, sevdiğim ve çok çok övdüğüm, çok sevdiğim demeyeyim, böyle insanlar yanlış anlıyor da, koçluk açısından underrated edildiğini düşündüğüm Türkiye'de. Ergin Hoca'yı bayağı eleştireceğim senden sonra.
Ya şunu söyleyelim. Şimdi ya Zenit'in ne oynadığı belli. Zenit zaten rakibi boğan, fizikalitesiyle üstünlük sağlayan, işte
tamam, abi forvetler an... ya forvetlerden oyun, evet, oynayacağını biliyoruz Zenit'in ve oynadı zaten.
İşte belki şu an sakat Poitras yani esas uzunları, ama ikinci uzun olarak aldıkları Gudaitis ilk 5'e geçtikten sonra geldikten sonra adam büyüdü yani, daha da böyle seviye atladı. Şu an orada acayip bir yani kaya gibi duruyor yani, Zenit'in kayası olarak böyle arkada duruyor. Şimdi ne oynayacakları belli dediğin gibi yani, hani Will Thomas'tan aldıkları katkı. Ponitka'nın zaten side pick and roll'leri belli. Pengos'un pick and roll'leri belli. Yani
Will Thomas 10 dakika 10 sayıydı.
O yani ve Zenit
maçın başı.
Maçın başında yani abi Zenit tamam iyi hoş yani böyle sert bir takım falan da yani sonuçta hücumda çok da öyle aham şaham böyle uçan abi, kaçan bir
Higgins'i yok bu takımın ya.
Takım değil yani. Yani sonuçta sınırlı hücum kalitesi olan, sınırlı hücum opsiyonları olan bir takım ve ilk çeyrekten resmen abi böyle smaç şov izledik. Böyle hani önüne gelen içine vuruyor. Önüne gelen topu rahatça bırakıyor falan. 30 sayı yedi ya Efes yani maçın başında yani. O zaten orada makası açtı Zenit yani.
Ve Anadolu Efes'in savunması Washington'ın savunması gibiydi.
Bayağı abi. Rezal.
Gelen geçiyor, gelen geçiyor abi, abi. Yol geçen anı.
Ya o Larkin'in elden Pangos'a verdiği top falan şey, yani ilk çeyrekte. Yani ne yapıyorsun, neredesin abi? Yani bu şey değiliz yani. Hani sezon yeni başlamış da böyle hani
bakarız, hallederiz.
Maçı oynamıyorsun ya. Yani bayağı önemli. Artık 21. haftadayız.
Abi ligin neredeyse 3'te 2'si bitti.
Bitti yani. Neredeyse. Senin direkt sıralamanı etkileyecek bir maç oynuyorsun yani. Bak direkt hani playoff'a girersen Barcelona ile mi eşleşeceksin, yoksa hani ilk 4 içinde bitirip daha böyle arkadan bir yani bunu oynuyorsun aslında. Şimdi abi maça Misic'ten başka hazır giren kimse yok. Ergin hocam desen
biraz dansın.
Biraz dansın ama Gudaitis de abi daha ilk yarıdan.
Çok yoğurdu dansın, evet.
Abi şimdi pardon yani Dunstan tamam emektar falandır da yani şimdi Dunstan da artık zamanının geçtiğini, o dizlerin eskisi gibi olmadığını. Yani şimdi Gudaitis vura vura ilk yarı 10 riban çekti ya Gudaitis tek başına. Zenit 18 riban çekmiş, onu Gudaitis oyunda olduğu sürede artı 22'de yazdırdı yani. Oyunda olduğu sürede Gudaitis, yani Gudaitis de sonuçta şey değil abi yani. Anthony Davis değil yani, demek istediğim o.
Abi Gudaitis'in hani şutu falan yok. Gudaitis mobil bir oyuncu değil. Gudaitis standart bir uzun ama işini iyi yapan bir
yani
uzun.
Vura vura vura yani orada artı 22 yazdırdı. Şimdi durum iç açıcı değil yani. Ergin Hoca geçen hafta işte biz
sert... Geleyim Ergin Hoca'ya geleyim.
Sen gel. Geçen hafta işte biz bu sezonun bu noktasında işte Sertaç'tan ve Dunstan'dan daha iyi uzun bulamayız dedi. Hocam bulan buluyor işte. Yani bulan NBA'den getiriyor yani, öyle bir şey. Şimdi, öyle bir dünya yok yani.
Anadolu Efes'in sezona kötü başlamasına ilişkin dünya kadar bahane sayabilirsiniz. Lig geç başladı, takım geçen sene kupa alamadı, BSL oynanmadı, Larkin geç geldi, takım Covid oldu. Bana ne abi bunlardan? Bana ne abi? Ben bunları zaten saydım sene başında. Bunu daha ne kadar ekmeğini yiyecek Efes? Ne kadar daha bunun bahanesini üretecek? İkinci şeye gelelim.
Halk ekmeğe döndü. Halk ekmek. Abi
Ergin Hoca'nın maçla ilgili notlarıma da geleceğim de şurayı unutmamak için başlayayım Ergin Hoca deyince. Ergin Hoca'nın bir B planı var mı? Ergin Hoca'nın bir B planı var mı? Ergin Hoca'nın ana planı belli bir çekirdek 7 kişilik rotasyonla şut atmak perimetreden ve tempoyu force etmek. Bu patladı abi bu sezon. Olmuyor. Yani birkaç maçta 10-15 dakika yapabildi Efes. Zenit maçında da 10 dakika oynadı Efes.
Kimkiye falan yapabildin ha. Abi yani.
Takım oyunu itemiyor. Peki hocam. Kokoşkov'u B planı var diye söyledik. Senin bir B planın yok mu? Demek ki yok abi. Ya da varsa da görmedik. Eğer Ergin Hoca B planı cebinden çıkaramazsa Efes'in bu sezon playoff olmadan bitecek. Ve bu bir skandal.
Sezonun en büyük skandal olur bu arada. Bak,
bunu söyleyeyim.
Efes'in playoff kalamaması baya yani böyle uzun yıllar konuşulacak bir skandal olur.
Dar rotasyon meselesini çözmek için Ergin Hoca transfer yapıldı. Musa meselesine de geleceğim. Onun dışında takım içinde ne kadar çözüm bulmaya çalıştı? Mitsic abi. Mitsic ikinci yarı tek başına takımı getirdi. Tek başına. Yani tek başına skoru geri getirdi. 5'e falan indi fark.
Karakter koydu ya.
Ama adam öldü.
Öldü tabii.
Adam canım. Öldü abi. Yoruldu. Dunstan yoruldu. Simon sakat. Takım yoruldu. Takım oyunu itmiş. Yani Zenit'ten ekstra performans sergileyerek Zenit'e göre daha fazla koşarak oyunu itmiş, farkı indirmiş. Hocam bir Allah rızası için şu takımı yani rakibi yakalayan takım bir 2 dakika dinlendirsene ya. Bir Mitsic falan bir 2 dakika bir nefes alsın. Dansın 2 dakika nefes alsın. Yani yok bunlar yok. Boboa'nın abuk subuk yaptığı işlere tahammül edildi bu maç. James Anderson'ın maçı değildi anlıyorum. Yani zaten kimin maçıydı sorusunu sorabiliriz. Larkin'e de geleceğim özellikle.
Ya
şimdi
şunu söyleyeyim
daha
abi.
maç içi şeyini de söyleyeyim. Kusura bakma burada ben yok. Biraz şey alevleniyorum. At. Maç içi şeyini de söyleyeyim. Abi forvetten çıkarılan, piklerden çıkarılan Zenit hücumlarına karşı ne önlem aldı Ergin Hoca maç içerisinde? Kevin Pangos'un oyununun ne olduğunu biliyoruz. Kevin Pangos uçabilen bir guard değil ama belli işi çok iyi yapabilen bir guard. Yani fiziksel olarak zayıf bir oyuncu olmasına rağmen çok çevik bir oyuncu ve oyunu isteyen, işe alakası çok yüksek bir oyuncu. Ve ne derseniz onu yapıyor Pangos. Pangos'a bunu yap diyeceksin, onu yapıyor adam. Yaptı. Peki Pangos'un oyununa karşı maç öncesi ne çalışmış Ergin Hoca? Bir de iki maçta seni Pangos yendi. Forvet'te Thomas Vilin, Zubkov'un. Abi 4 numaradan dayak yedi Efes ya.
Bayağı.
Dayak yedi Efes 4 numaradan. Ne buldu? Yani Ergin Hoca maç içerisinde ne üretti buna karşı? Hiçbir şey üretmedi.
Saçma sapan Musa'yı bir ara oyuna attı işte.
Şimdi gelelim yani. Musa meselesine. Bu
benim de geleceğim
Musa'ya
bir yer
geleceğim bu arada.
Ben da. Rotasyonla yani skandal bir rotasyon.
Rotasyonu da söyleyeyim. Musa'ya sonra geliriz. 7 kişilik rotasyonda herkes 30 dakika oynatarak takımı öldürerek maç kazanamayacağını. Abi bu şekilde kaybedilen kaçıncı maç bu sene? Yani bu Efes'in takımın ya, yakalayıp kaybettiği kaçıncı maç
bu örneği sana? Vereceğim. Ergin Ataman da artık bir manyak yani Tibadu manyaklığı oluştu yani.
Evet.
Hani böyle hani böyle oyunculara hani o da dayar böyle 42 dakikayı böyle hani maçın sonunda hani adamın hareket edecek hali kalmaz. Şimdi Efes'te de durum ona benzer.
Mitsic 32, Dunstan 30, Larkin 36 ki Larkin 36'yı hak etmedi. Boboa yanlış yerlerde 20 dakika aldı. Bir de rotasyonu bir de kötü dağıttı.
Evet. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi maça abi.
Bir de abi Sertaç skor vermiş. Oynatsan hocam Sertaç'ı evet. Biraz daha ya. Şimdi
bu gerçekten bu maçta ya ben rotasyonları inan anlayamadım yani. Ergin Hoca'nın ya
bu arada
feci mikrosup feci bu maç.
Arkadaşlar bu eleştirileri ikimiz de Türk basketbol tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük koçu olarak gördüğümüz tartışma. Ergin Hoca'ya karşı yapıyoruz. Yok, bunu... Yani bunu bu podcast'te ilk defa bizi ilk defa dinleyen olursa diye söylüyorum. Yani biz Ergin Hoca'yı 100 kere övdük ama abi artık adını koyalım. Larkin'e gelmeden önce Larkin meselesini de konuşacağım. Larkin'e gelmeden önce takımın şu an bir Ergin Ataman sorunu var.
Var evet o oluştu. Yani ona katılıyorum. Yani şuradan alacağım. Şimdi abi maça senin alameti farikan olan perimetre şutunu sokamayarak başlamışsın tamam mı? Şimdi bu sezonun önemli olarak iki tane parçası var. Efes'in oyununu etkileyen bir. Efes hakikaten perimetreden şut sokamadığı gün vasata dönüşen bir takım haline geldi. Yani oyunu başka şekilde açamıyor. Başka
i̇şte
bir,
B planı yok.
Başka bir formül bulamıyor Efes. İkincisi şimdi diğer alamet farikası da oyunu itmekti. oyunu yani force etmekti. Tempoda öldürmekti rakibini.
Nitro'yu açıyordu takım.
Ha şimdi onu da yapamıyor. Yani şimdi sonuçta yani geçen sezon bunu yapıyordu ama abi yani takımlar da buna karşı önlem alarak takımlarını o şekilde kurdular.
Abi Larkin'in yani, şutu sokamayacağını Pascual gördü. İnsanlar şey zannediyor. Larkin şutu Zenit o kadar iyi savunma yapmadı zannediyor. Hayır, Zenit bir savunma planını uyguladı. Tabii, gömüldüler tabii, abi içeri. Tabii. Sokamıyor dediler. Gömüldü abi. Buyur penetre et dedi. Larkin de gününde olmadığı için penetrelerde saçma de, sapan çıkardı için. Buyur at dedi.
Zenit
Pascual
fizikli bir takım olduğu için yani sürekli darbe üzerine oynayan yani rakibini bozan hani temas sağlayan öyle hani şey bir takım değil.
Abi Larkin'e saldırıyor artık guardlar.
Tabii tabii light bir
delemiyor takım değil. Delemiyor çünkü Larkin.
Bayağı fiziksel oynayan yani rakibini yıldıran, döven bir takım yani Zenit. Şimdi zaten artık bu Larkin'in artık bir panzehri haline geldi. Her takım mutlaka ikili sıkıştırma getiriyor. Mutlaka yüksek kalıyor. Mutlaka yani onun
show up getiriyor.
Ve hücumda da onun üzerinde oynamaya, onu
dolandırıyor.
Kızdırmaya oynuyor. Yani şimdi bu artık her takımın default olarak uyguladığı bir şey haline geldi ki normal yani bu olacak tabii ki. Ama ya hocam dün mesela şimdi perimetreden sokam yani bildiğin çember dövüyorsun ilk çeyrek. Yani böyle bir de şutlar kalitesi yüksek şutlar yani bomboş atıyorsun. Boboa kaçırıyor, Moerman kaçırıyor. Herkes kaçırıyor yani hani normalde gününde olduğu zaman sokan
işte gününde
hepsi,
değil takım. Öyle bir evet. Sorun var abi. Yani gününde olmadığın zaman boş şutu da kaçırıyorsun.
Evet yani ritim sonuçta abi bu.
Çünkü maça öyle bir konsantrasyonla çıkmadın.
Şimdi onu söyleyeceğim. Abi bak mesela kenarda Burhan diye bir isim var değil mi? Tamam,
değil
yani,
mi?
Yani mesela ilk çeyrekte yani skor bulmakta zorlanıyorsun. Zenit 30 bulmuş sen.
Zaten yiyorsun.
15-16'yı görememiş. Yani zaten şeysin. Şimdi tamam Burhan savunmada dökülen bir oyuncu. Yani hakikaten savunması fecaat. Ama yani adam en azından 2-3 haftadır yüzleri sokuyor. Yani her maç oynadığı her maç 2-3 tane sıkıştırıyor yani. Ya bir at oyuna bir at. İlk çeyrek at bari. Hani İşte Kokoşkov'un Jalil Eddie'yi yani
bir dene
kullandığı gibi yani 2-3 tane set üzerinden en azından bir ona pozisyon hazırla. Bir bak yani oluyor mu olmuyor mu o şutu sokabilecek mi sokamayacak mı? En azından o makası kapat yani. Hani o fark açılmış orada.
Zaten
bunu yapamadın. Pangos'u tutamadın. Pangos'u gene tutamadın.
Maç sonunda dönememe nedeni ilk çeyrekle yediğin fark.
Tabii.
Biraz daha az olsaydı dönebilirdi belki
dönebilirdi.
Takım.
Yani o kadar en azından dönerken o kadar yıpranmayacaktı. Evet. Maç sonu ayakta kalacaktı. Şimdi Pangos'un ne oynadığı belli. Yani senin şimdi Misic'e, Larkin'e nasıl fiziksel kalıyorlar? Senin de abi yani oyunun anahtarı, Zenit'in oyunun anahtarı Pangos'ta ya. Yani Pangos her şeyi orada yönetiyor. Abi yıldırsan adamı doğuşta biraz böyle bir hani şey sertlik göstersene. O da yok. Yani Pangos istediği gibi. Yani maçın sonunda o kadar rahat geldi ki ben bir tane 5 sayıyken attığı bir üçlük var.
Moerman kaçırdı, Pangos soktu. Maç
orada,
orada
bitti
zaten.
Orada dedim ki bak orada pike aldı ya Pangos. Yani arkadan dolanmak zorunda kaldı tutan oyuncusu. Ha dedim tamam yani daha şuta kalkmadan soktu dedim. Yani çünkü orada hazır yani o şutu atacak belli. İlk maçta da çok zor şutlar soktu. Ama zaten bunları sokan bir oyuncu yani hani günündeyse eğer ona o oyun alanını Pangos ne zaman önemli bir oyuncu abi? Ona istediği oyun alanını, konfor alanını verirsen tamam yani sonuçta Pangos böyle müthiş bir atletizme sahip öyle Eric Baldwin falan gibi bir böyle gidip
Malcolm Delaney değil bu adam.
Yani içine vuran falan bir oyuncu değil abi. Yani onun oyun alanını, konfor alanını giremezsen oraya, onu ya engelleyemezsen, onu sıkamazsan Pangos atıyor abi. Zalgiris'te de atıyordu. Burada da atıyor. Pesic imkan verseydi Barcelona'da da atardı. Atardı yani şimdi. Bu Zenit'in bir de oyunu şey bir oyun. Yani öngörülebilir
çözülebilir
yani. Çözülebilir. Öngörülebilir. Fenerbahçe çözdü abi. Kötü zamanında bile çözdü. Gitti yani.
Dışarıda
işte
yani.
Yani.
Evet.
Dışarıda yani. Şimdi yani ne oynayacağı belli. Şeyden Barcelona'dan gibi böyle Kyle Kuric'ler falan gelmiyor abi. Benchinden de Zenit'in yani öyle veya hani.
Abrinesler gelmiyor.
Abrinesler gelmiyor. Şimdi hocam yani bench üstünlüğünde sende bu arada. Yani
evet.
Kalite olarak
kullanabilirsen.
Kalite olarak sen ama daha abi, yukarıda bir takımsın.
Sorun şu mesela Moerman'ın o tepede boş kaldı ya. Abi sen niye tereddüt ediyorsun ki o şutta?
Evet mesela o yani normalde.
Sen niye tereddüt ediyorsun o şutta?
Hiç düşünmeden yani atacağı bir şut
Ergin
o.
Ataman'ın taktiksel problemlerinin yanında oyuncular kendilerini kafa olarak maça hazırlamamışlar. Gelelim ben niye Larkin'i eleştirdim maç günü? Özellikle attığım tweetlerde. Şimdi insanlar şey diyor işte Larkin daha hani kredisi var.
Ne kredisi abi yani?
Efendime söyleyeyim işte Larkin daha şansımız var. Arkadaşlar.
OKB'si var diyenler var yani.
Maç bitti. yani maç fiilen Efes bu maçı kazanamayacak noktasına geldiğinde o Mitch için itmeleri falan son çeyrektekileri geçiyorum. Larkin hiçbir şey oynamamıştı. Bir iki tane şut attı. Efes skora tutundu. Onları ilk yarı yapsaydı keşke. Yani son anda ya şunu istatistiğini düzeltti. Larkin istatistiğine bakıp yanılmayın.
İkinci, Efes buyur. Abi bu maçta 1,5 çeyrek bak. 1,5 çeyrek ha. Top oynadı. 1,5 evet. Çeyrek. Abi elit seviyede Euroleague'de pardon da yani kimseyi 1,5 çeyrek top oynayarak yenemezsin. Kimseyi yenemezsin yani.
Şimdi 21 maç oldu. Larkin tabii sezonun başında yoktu falan onu geçiyorum. Beni ilgilendirmez abi. Olsaymış bu arada. Yani doğru zamanda ameliyat olsaymış. Neyse 21 maç Anadolu Efes'in bütünüyle iyi oynadığı iyi takımlara karşı öyle kim ki falan saymıyorum. Bir tane maç yok ya. Belki Barcelona maçı. Yani. Başka var mı? Böyle maçın bütününde böyle bir 30 dakikasında falan iyi oynadığı, rakibe kendi oyununu kontrol ettiği, domine ettiği, kendi oyununu...
Maccabi maçı var belki biraz yani.
Maccabi maçı evet o sayılabilir. Erten'in ekstra şeyi vardı. Mesela o maçta...
Mesela sezon başında Erten'i kullanıyordun falan. Şimdi niye bu çocuklar silindi gitti?
Yani... Erten'in hafif bir sakatlığı var bu arada ama ya onun boyutunu tam bilmiyorum.
Hayır yani şeye gelelim... Abi momentumu değiştirecek hamleler geldi. Yani 7 kişiyle 7 kişiyle olmuyor yani.
Yapmıyor Ergin Hoca momentum değiştirecek hamleleri. İkinci husus Larkin. Tekrar sorayım Larkin'i bekleyen arkadaşlara. Ne zaman oynayacak abi? Abi Zenit deplasmanı kaybedildi. Bayern maçı kaybedildi. Madrid maçı kaybedildi. CSKA'dan 47 bu takım.
Milano.
Milan maçı kaybedildi. Hangi maçta oynayacak Larkin? Yani şey mi olacak? Şey mi zannediyor insanlar? Efes 7. sıradan bir şekilde playoff'a girer. Nasılsa oynarız ya. Çünkü takım o modda.
Nereye nasılsa oynarız abi.
Takım o modda. Şey yani. Larkin tam olarak o modda.
Bak şu sana
tam olarak o modda.
CSKA'ya falan eşleşirse.
3-0.
Net 3-0. Yani Barcelona 3-0. 3-0. Direkt. Yani hiç.
Öyle bir şey yok yani.
Bam gün vururlar
Efes'e. Biz playoff'ta oynarız. 20 haftadır Efes biz playoff'ta oynarız nasılsa moduyla oynuyor. Yani bunu ben hissediyordum. Söylemek istemiyordum ama durum bu. Ve tekrar söyleyeyim. Ergün Hoca bir tane hamlesine çözüm bulmadı. Pascual'in. Ve takım da Mitsic hariç ya bir isyan ateşi yak. Bir şey yapın ya maç içerisinde. Abi teknik faal al. Sportmenlik dışı faal yap. Bir şey yap yani.
Yani bu arada hakikaten.
Yani Thomas Will kim abi? Will Thomas pardon. Will Thomas kim? Öyle Zubkov dedi. Kim abi bunlar? Yani Anton Thomas. Şengeli mi lan bu adamlar? Yani nasıl bu oyunculardan dayak yiyebiliyor Efes? Bayağı dayak yiyor. Savunmada dayak yiyor. Hücumda da tokatlıyorlar. İnanılır gibi Dunstan'ın üzerine bir yük binmiş durumda. Onunla boş Dunstan. Bununla boş. Dunstan transition'da en son başlayıp en önce bitiren adam oluyor. Böyle bir kepazelik var mı abi? Böyle bir 35 yaşında ve pivotunuz sizin.
Artık ağır... sakalları beyazlamış yani.
Yani transition'da ilk giden adam olur mu? Böyle bir rezillik Efes. Yani 2 sene önce vardı. Baskonya maçını kazanıp lig sonuncusu falan olduğunda Efes'in böyle rezillikler görüyorduk.
İşte abi bunları adım adım yapman lazım. Yani Efes yapamadı bak. Yani bu ne nasıl bir şey biliyor musun? Hep örneğini veririm. Bak Real Madrid kadroda böyle ufak ufak değişiklikler yapar. Anlamazsın. Yani çekirdeği
evet,
aynıdır.
Ben de ama, diyorum onu çok sık.
Ama şeydir. Yani bir bakmışsındır böyle bench'ten tamamlayıcı
değişik adamlar geliyor.
Gelir falan işte. Yani bu sezonda da mesela öyle aynı şekilde. Şimdi Efes abi yıllardır tamam mı? Yani Dunstan sonrasında kim olacak abi takımınızın? Sertaç mı olacak?
Bu arada yani, Dunstan en yani, çok oynayan yabancı oluyor Efes'te.
Kim olacak abi? Hala bir yani onu ikame edecek. Bak Kokoşkov daha geleli 6 ay oldu. Hemen Veseli'nin ikamesini çatırt getirdi yani. Hani bunları yapıyor olman lazım.
Gelelim Musa meselesine. Ondan da azıcık bahsetmek istiyorum. Şey diyor insanlar. Ergin Hoca işte Musa'yı yönetmez. Ben daha radikal bir şey söyleyeyim. Canan Musa şu an Efes'in en kaliteli kanat oyuncusu. Ve bir şey diyeyim mi? Ben olsaydım bu maç en az 15 dakikası var Musa'nın. Bu bence takıma da bir mesajdır. Bir haltı beceremiyorsunuz bu oyuncu kadro formayı alır. Çünkü mesela adam oyuna girdi. 2 dakika oynadı ama iyi oynadı bu arada 2 dakikada. Pas alamadı Larkin'den ve Mitsic'den. O şeydi İlker abi bizim şey dedi mesaj da o. Hani biz varken sen top kullanamazsın dedi. Ben daha dönüp şey diyecektim. Pardon da Larkin ne yapmış ki
evet.
Musa'ya bu mesajı veriyor. Bu sezon ne yapmış ki Larkin? Yani ben Prime Larkin'i geçen seneki o Prime Larkin'i tek bir sezonluk performansa bakacaksak Efes'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Yabancı Türk en iyi oyuncusu. O prime, tek sezonluk prime'ını söylüyorum. Euroleague MVP'si adam ya.
Tamam evet.
Ama bir totaline baktığımızda ilk sezon kötü, ikinci sezon iyi, üçüncü sezon ilk sezondan da kötü. Lakin geldiği sezondan da kötü oynuyor.
Ve bu adam geçen
4 alıyor abi bu adam.
Evet bu adam temiz geçen yıl var. 2,5 alıyorken neredeyse şu an 1,5 katına falan çıkmıştı.
Tabii 4 alıyordur Lakin.
Şimdi oyunun karşılığı bu mu?
Abi değil. Sen şimdi, nasıl sözleşmeye imza atıyorsan, para tıkır tıkır yatıyorsa onun da bir karşılığı var değil mi? İş aktinin bir de öbür tarafı var.
Bana, oyun o yüzden oyna. Bana OKB falan demeyin abi ya, yani.
Obsesif hani, kompulsif yok. Abi bana ne ya? Bana ne abi? 4 milyonu alıyor, koyuyor cebine. Ya sonuçta Efes'te maaşlar düzgün yatar.
Evet yani.
İstanbul'da yaşıyorsun, şartların düzgün. Ben abi ben çok sıkıldım bu şeylerden. Yani işte efendime söyleyeyim, orası bozuk, morali bozuk, kılım döndü, şuyum oldu, bilmem ne oldu. Geçeceksin abi Zenit maçı. Çok, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben Larkin'den ve Ataman'dan bir reaksiyon bekliyordum bu maçta. En son katıldığım bir podcast'te konuk oldum biliyorsun. Gençlerin evet, yaptığı evet, 34 evet. EL podcast diye. Biz böyle şeyleri rakip olarak görmüyoruz arkadaşlar. Orada mesela dedim ki hani Efes maçı kazanacak. Çünkü Ergin Hoca ve Larkin motive çıkacak maça. Konsantre çıkacak. Ergin Hoca cevap verecek. Ergin Hoca ne bir tane mikro hamlesi var, ne maç önü hazırlığı
hiçbir
var.
Şey görmedik
ya. Larkin maça bir çıktı. Abi yürüyor. Sürünüyor ya Larkin. Sürünüyor gel. Sürünüyor yani. Şimdi Larkin...
Kargın adam yapmaya gelmiş.
Larkin'den atletizmini alırsanız vasat bir oyuncuya dönüşüyor Larkin. Bunun farkında Euroleague takımları. Ve o isteğini, kararlılığını özellikle. Kararlılığı olmadığı an Larkin potaya gittiğinde de bitiremiyor. Çok kolay bitireceği pozisyonları bitiremiyor. Yani böyle ben hiç memnun değilim Efes'in durumundan. Ve tekrar ya, söylüyorum şu görüntü devam ederse, yani bu görüntü devam ederse Efes playoff'a kalamayacak.
Ya fikstürü zor. Fenerbahçe'nin daha kolay bir fikstürü var, onu söyleyelim yani. Direkt rakiplerinin. Yani neyse ki bu hafta yani Real kaybetti, Bayern kaybetti. Yani böyle
kaybetti de değerlendiremedi.
Değerlendiremedi ama yani en azından aradaki fark açılmadı. Bak, ama
Fenerbahçe serisini 10 maça çıkarabilir. 10'da 10 yapabilir. Öyle bir yol var Fenerbahçe'nin.
Ya önemli olan da bu, biliyor musun? Mesela Ergin Ataman'ın geldiği ilk sezonda da bu olmuştu. Yani takım her hafta üzerine koya koya koya büyüyerek gitmişti.
Şimdi çift maç haftasında göreceğiz.
Fenerbahçe'de şimdi mesela o şekilde, yani sezon içerisinde o çözümleri buldular. Problemleri analiz ettiler. Üzerine koya koya koya gidiyorlar. Takım yolda büyüyor. Bir takımın başına gelebilecek en iyi şeylerden biridir bu. Yani yolda kenetlenip büyüme hali. Yani hani iyi bir drama filminde olduğu gibi o dramayı yaşayıp, o sorunu yaşayıp oradan kurtulma, yani o çözülme kısmını mesela Fenerbahçe iyi yapıyor. Şimdi Efes dramanın
özgürleşme hali böyle.
Dramanın bayağı ortasına doğru şu an.
Ekmek banıyor abi drama. Çorbaya ekmek banıyor.
Zeki Demir Kubus filmi gibi şey. Yer altı böyle yumurta yiyen Engin Günaydın durumu var şu an evde tek başına. O yüzden acilen bence bir çırpılması gerekiyor. Yani böyle bir artık
silkelenmesi gerekiyor.
Yani elektrik şok mu vereceksin? Ne yapacaksın yani? Böyle bir oyuncuların o ruh halinden çıkması gerekiyor.
Ben
bir,
muhtemelen bu maçı izleyip kusura bakmasın beni dinleyenler, küfür etmeye nefesi yoktur ya. Ya böyle yani, oyun mu oynanır yani? Böyle bir oyun sezonun ya, kritik maçında böyle bir oyun oynama hakkını nereden buluyor bu oyuncular?
Kötü şey değil abi yani. Kötü oyun, bak perimetrede şut sokamazsın. Yani ne bileyim yani, hani oyunu force edemezsin falan, yani bunlar olabilir, tamam yani hani istediğin şeyleri yapamıyor olabilirsin. Ama abi yani o zaman başka bir kararlılık koyarsın, başka bir şey getirirsin sahaya, yani başka bir
oyuna tutunursun, direnç koyarsın.
Evet yani
tutun hani, yani oyuna tutun en azından.
Sertlik gösterirsin, yani kabul etmezsin. Yani takıma bir bakıyorsun abi misic yani. Şimdi Efes'te arkadaşlardan da biliyorum yani hani Efes grubu içerisinde de birçok Misic eleştiren kişi var. Abi kimse kusura bakmasın da Misic sürdürülebilir anlamda, yani 3 sezondur Efes'te. 3 sezondur geldiği noktaya bakıyorsun. İş ahlakı olarak takımın en yüksek, yani tamam düştüğü maçlar var, kötü oynadığı, karar hataları yaptığı maçlar var falan da abi adam en azından her maç ne elindeki neyse, %100'ü neyse onu vermeye çalışıyor
abi,
yani.
Larkin şey, konusunda dediğim şeyi tekrar edeyim.
Gidecek sezonu gitsin, oynuyor abi adam, ha, en azından.
Gidecekse gitsin yani. Bu nedir arkadaş? Micić 3 senedir top oynuyor. Ya bir sürdürülebilirlik de önemli bir şey değil mi? Tamam, Larkin prime'ına çıkamadı adam. Çünkü yeteneği bu kadar adamın.
Hayır.
Ama adam 3 senedir abi, Efes'e hizmet ediyor. Düzenli Micić, hizmet ediyor.
Abi Micić'in prime zaten, yani Micić'in şu anki seviyesi Real Madrid zaten. Evet. Efes Micić'i bıraksa Real alır. Real anında, bak Real anında alır Micić'i. Ki teklif yapmıştı zaten Micić'i. Şimdi Micić de sonuçta ligin en değerli 4-5 gardından biri yani.
Ya bu takım playoff dışında bitirirse yaprak dökümü olur bu arada, onu söyleyeyim.
Ha olur. Olur
yani.
Ergin Ataman da dahil hatta.
Dahil. Yani. Yani Ergin Hoca da dahil. Son şampiyonluğunu kazandıran koç. En son kez Final Four'u taşıyan koç.
Ama
abi işte dün diye bir şey yok oyunda.
Dün yok evet.
Dün diye
yok.
Bir şey yok. Geçen sene şunu yaptık bunu yaptık bekleyelim. Yok abi işte sezon gitti buyurun. Yani.
Lamar bile homurdandı bak ya.
Şimdi Zvezda ve Maccabi maçları var. Zvezda içeride muhtemelen kazanacak Efes. Maccabi'yi dışarıda yendi Efes. Yenemezse.
Maccabi de arkaya gelmiş oluyor.
Son 10 maç işkence gibi geçer. Gerçekten son 10 maç işkence gibi geçer. Daha bunun çünkü son bakın son maçlarını söylüyorum Efes'in. Milan son 4 hafta. Son 3 hafta. Madrid deplasman, Baskonya deplasman, Milan deplasman. Ondan öncesinde Valencia,
Fener'e gidecek daha.
Fener deplasmanı var. Yani. Barcelona deplasmanı var. Yani daha çok maçı var.
Yani
Efes'in zor maçları var.
Formdaki takımlarla deplasmanda oynayacak.
Daha öyle alba malba kalmadı abi. Yani
Bayern'e gidecek mesela.
Bayern'e gideceksin.
Yani Alba'ya gitmeyecek. Yani o yüzden...
Ki Alba da bu arada Alba Baskonya maçı çok güzel bir maç oldu. Yani ezmek için söylediğimi ya, düşünmeyin. Alba çok güzel basketbol oynuyor. Işte yetenek yani, olarak ağır basabileceğin takım kalmadı. Onu abi, söylüyorum. Maça çıkmadan maç kazanıyor adam.
F4 seviyesinde de aynı basketbol oynatmaya çalışıyordu. Şu an mesela daha düşük bir seviyede aynı basketbol oynatmaya çalışıyor falan filan. Yani tutarlılığına saygı duyuyorum.
Musa'nın lig maçında ne kadar oynayacağına bakacağım.
Önemli. Yani ben katılıyorum bu arada. Yani Musa şu an yani geçiniz abi yani Ergin Hoca da işte burası Efes işte burada forma rekabeti var falan dedi. Abi yani neticede Musa şu an kadrodaki en yetenekli 2-3 isimden birisi.
Evet.
Yani artı NBA'den direkt geldi. Yani ona vereceksin abi yani hani buraya oynamaya geldiğini düşünüyorum ben.
Bu arada Musa ile ilgili şunu söyleyeyim son podcast'ı bitirirken. Bayağı bir düşük ücreti anlaşıldı arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Yani net bir bilgi değil tabii ki bu
700
ama.
700 falan galiba.
Yani öyle çok büyük bir para almıyor Musa. Onu söyleyebilirim. Ve Efes iyi bir kontrat imzaladı Musa ile. Yani bu takım şey olsa bile Musa'nın üzerine takım kurabilecek.
Evet doğru ama yani şimdi Musa da yani eğer oynamayacaksa böyle Larkin'den falan böyle hani şu Larkin'den hele yani alfalıkla alakası olmayan Larkin'den böyle ağız yüz görecekse o da su kaynatır yani. Öyle bir oyuncu çünkü.
Abi Larkin'in alfalığını bu zamanlarda görmek isteriz. Böyle gençleri zor zamanlarda görmek isteriz. Ciddiyim yani ben böyle bir soyunma odasında konuşsun bakalım Larkin. Kazanacağız arkadaşlar falan diye. Evet.
Ya bilemiyorum. İşler iyi değil. Sıkıntı var.
Bak ben burada Larkin'in üstünü çizdim.
Vay mesaj.
Evet.
Yani sıkıntı var. Bakalım umarım Efes'te yani toparlar diyeceğim ama
zor.
Evet. Yani bak göreceğiz.
Evet. Gelecek hafta çift maç haftası. Arkadaşlar.
Çift maç haftası.
Evet. 4'te 4 yapmak isteriz tabii ki. Bu çok mümkün görünmüyor. Efes'in Maccabi maçı çok çok çok çok kritik maç olacak. Tabii önce Zvezda'yı yenmek gerekiyor. O maçı kritik hale getirebilmek için. Fenerbahçe'de yine Maccabi ile oynayacak ve daha sonra Kimki deplasmanına geçecek. Yani Maccabi iki Türk takımıyla arka arkaya oynamış olacak. Fenerbahçe bence ikisini de kazanacak bu maçların. Efes'in durumuna ise bakacağız. Yani sanki böyle 3 galibiyetle çıkacağızmış gibi geliyor son haftadan. Bilmiyorum ne olacak.
Bakalım. Umarım 4'te 4 yaparız bir.
Umarım.
Double double gelir.
O zaman burada bitiriyorum.
Bitir. Togan Karataş'la ver yansın.
Ver yansın evet. Bir sonraki programımız muhtemelen Euroleague, özür diliyorum NBA olur arkadaşlar.
Sana Togan Genç diyebilir miyiz?
Yok abi ya o kişiye benzetmek istemiyorum ben yani fikren bayağı farklı bir noktadayız.
Biliyorum canım şaka yapıyorum. Tarz olarak dedi sadece.
Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla.
İyi haftalar herkese.